Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve en tağfir li zunubi ve tastur uyubi ya Vehhab ya Gaffar ve en tun'imani bin nazari ila vecikel kerim fi cümletil ahbab yevmel mezid ve sevab ve en tetekabbele minni ameli ve en tafive amma ahata ilmuke bihi min hatiyeti ve nisyani ve zeleli ve en tübelleğani min ziyareti kabrihi ve teslimi aleyh ve ala sahibeyhi gayeti emeli bimennike ve fadlike ve cudike ve keramike ya rauf ya rahim ya veli ve en tücaziyehu anni ve an kulli men amene bihi وَاتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa ismiyle Türkçemize de Şifa-i Şerif şerhi olarak tercüme edilen eserinden okumalar yapıyoruz bu programımızda. Aziz dinleyenlerim, önceki programlarımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak katındaki değeri, ahlak-ı hamidesi, bütün bunlar uzun uzun kitabımızda, programlarımızda anlatıldı. Bu bölümde ise Hazret daha çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini naklediyor. Tabii birkaç sohbetimiz tamamen bu mucizelerin nakliyle ilgili rivayetleri burada okumakla geçmiş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında güzellikler zikredilirken sahibül mucizat, yani mucizeler sahibi peygamber olarak vasıflandırılıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Cenab-ı Hak kendi katındaki değerinden dolayı gerçekten de birçok mucizeler lütfetmiş. Tabii en büyük günümüze kadar gelen mucizesi Kur'an-ı Kerim. Ama onun dışında sahabe-i kiramın kendi çağında yaşayan insanların Allah Resulü'nden gördükleri fevkalade mucizeler var. Her mucize de gerçekten Efendimiz'e olan hem muhabbeti artırmış hem de onun insanlar katında daha kolay kabullenmesine vesile olmuş. Bu bakımdan Belki bu Efendimizin mucizeleriyle ilgili okumalarımız Şifa-i Şerif'ten birkaç program devam etmiş olacak. Çünkü Hazret bunların hepsini derlemiş, kaynaklarını almış ve kitabına koymuş ki gelecek nesiller de, kitabı okuyan nesiller Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki her güzelliği olabildiğince görsünler, tanısınlar. Efendimiz'e olan muhabbetleri ayrıca artsın diye. Bugünkü bölümde kıymetli dinleyicilerim, toplanan yiyecekler nasıl bereketlendi diye bir başlıkla okumamıza devam etmiş oluyoruz. Yemeğin çoğalması mucizesiyle ilgili bir başka hadisi de Medine kadısı Abdurrahman İbni Ebi Amr el-Ensari, Bedir gazisi olan babası Ebu Amr'den rivayet etmiştir. Ashab-ı kiramdan Seleme bin Ekva, Ebu Hureyre ve Ömer İbni Hattab tarafından rivayet edilen aynı konudaki bir hadise göre Peygamber Efendimizin de bulunduğu bir gazvede ashab-ı kiramın yiyeceği tükendi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem herkes yanında kalan erzakı getirsin diye emretti. Kimi iki avuç dolusu, kimi daha fazla yiyecek getirdi. En çok getirense 2 kilo kadar hurma getirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz getirilen erzakı deri bir yaygada topladı. Seleme bin Ekva'nın tahminine göre bir oğlak cüssesi kadar az bir şey toplanmıştı. Ardından Allah'ın elçisi herkese yemek kaplarını getirmesini söyledi. Orduda ne kadar kap varsa hepsini getirip doldurdular. Yine de yaygıda bir miktar yiyecek arttı. İbn-i Hibban'ın Es-Sahih'indeki rivayete göre ise yiyecekleri tükenen İslam askeri binek develerinden bir kısmını kesip yemek için Peygamber Efendimiz'den izin istediler. Bunu duyan Hazreti Ömer Resulullah'a düşmanın karşısında hem aç hem bineksiz kalmaları halinde durumlarının çok kötü olacağını söyleyerek elde kalan yiyeceklerin bereketlenmesi için Allah'a dua etmesini teklif etti Efendimiz'e. Her iki rivayete göre herkes kabını doldurup da yaygıda bir miktar yiyecek artınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek adı dişleri görünecek kadar tebessüm etti. Sonra şöyle buyurdu: Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ederim. Şuna da şehadet ederim ki bir mümin kelime-i şehadeti getirerek ölürse bu şehadet kelimesi onu cehenneme girmesine engel olur. Evet, bir mümin kelime-i şehadeti getirerek ölürse bu şehadet kelimesi onun cehenneme girmesine engel olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aynı konuda daha geniş bir rivayeti de yine Sahih-i Müslim'dedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor: Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana Ehl-i Soffe'yi çağırmamı emretti. Ehl-i Soffe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin kenarında tamamen ilimle meşgul olan sahabe-i kiramdan müteşekkildi. Burada önce Suffe ve Ehl-i Suffe hakkında da bir bilgi verelim. Suffe, Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında fakir sahabilerin bulunması için Peygamberimizin emriyle yapılmış olan üstü örtülü bir yerdi. Burada kalanlara Ehl-i Suffe veya Ashab-ı Suffe denilirdi. Onlar burada yatıp kalkar, Peygamber Efendimiz'den dini ve Kur'an'ı öğrenirlerdi. Gerektiğinde Allah'ın elçisi onları İslamiyet'i öğretmeleri için birer muallim olarak veya askeri birlikte içinde bir savaşçı olarak da muhtelif yerlere gönderirdi. Bunların sayısı bazen artar, bazen eksilirdi. Bazı kaynaklarda Suffe ehlinden 100'den fazla sahabenin adı sayılmıştır. Kendisi de Ehl-i Suffe'den olan Ebu Hureyre radıyallahu anh onları bize şöyle tanıtmaktadır. Suffe ehli İslam konuklarıydı, misafirleriydi yani. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Resul-i Ekrem'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir, Kendisi sadakadan hiçbir şey almazdı Allah'ın Resulü. Şayet gelen bir hediye ise onları da gönderir, kendisi de ondan bir parça alır ve böylece şahsına ikram edilen hediyeyi onlarla paylaşırdı. Ben Suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm. Ebu Hüreyre'nin nakli. Hiçbirinin üzerinde bütün vücudunu örten bir elbise yoktu. Ya belden aşağı tutundukları bir peştemalları ya da bir ucunu boyunlarına bağladıkları bir gömlekleri vardı. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına, bir kısmı da topuklarına erişirdi de avret yerleri görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Bütün bu rivayetler Buhari'de geçiyor. Ashab-ı kiramdan Fedale bin Ubeyd el-Ensari de bu çilekeş sahabileri şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba namaz kıldırırken onlardan bazıları açlığın verdiği takatsızlıktan dolayı ayakta duramaz, düşüp bayılırlardı. Bunlar Suffe ashabıydı. Çölden gelen bedeviler onların deli olduğunu zannederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah Teala'nın nezdinde sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz, daha da yoksul, daha da muhtaç olmayı isterseniz buyururdu. Zaten hiçbir şeyleri yok. Efendimiz onlara böyle bir teselli veriyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman da onlarla ilgili olarak şöyle demiştir. Suffe ashabı fakir kişilerdi. Bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişilik yemeği olan Suffe ashabından bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeği olan da bir beşincisini, hatta altıncısını yemeğe buyur edip götürsün. Yahut buna benzer bir tavsiyede bulundu. Ebu Bekir radıyallahu anh onlardan üç kişiyi evine getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de 10 kişiyi alıp götürdü. Şimdi de Resul-i Ekrem'in kendisine Ehl-i Suffe'yi çağırmasını emrettiğini söyleyen Ebu Hüreyre Hazretlerini tekrar dinleyelim. Ben de bir bir onları bulup getirdim. Önümüze orta büyüklükte bir tabak kondu. Ondan doyana kadar yedik. Sofradan çekildiğimizde tabaktaki yemek olduğu gibi duruyordu. Yalnız yemek yiyenlerin parmak izleri tabakta kalmıştı. Bu rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Suffe'ye besmele çekerek yiyin. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in evinde bundan başka bir şey yoktur buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olan Abdülmuttalip oğullarını yemeğe davet etti. Tabii bu davetin peygamberliğin ilk günlerinde en yakınlarını uyar ve enzir aşiretekel akrabin ayetinin nazil olması üzerine yapılan davet olduğu anlaşılmaktadır. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk davetini yapacağı zaman onlara öncelikle bir yemeğe çağırdı. Doğrudan doğruya davet yapmadı. Onlara önce bir yemek ikram etti Efendimiz. Ondan sonra onlara kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu ifade buyurdular. Buradaki rivayette de Hazreti Ali'nin rivayeti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olan Abdülmuttalip oğullarını yemeğe davet etmişti. Bu davete 40 kişi katıldı. İçlerinde bir deve yavrusunu yiyebilecek, bir tencere dolusu suyu içebilecek kişiler de vardı. Peygamber Efendimiz onlara ikram etmek üzere iki avucu dolduracak kadar bir yemek hazırladı. Doyana kadar yedikleri halde o yemek hiç eksilmedi. Sonra 3-4 kişiye yiyecek kadar bir su getirip misafirlere ikram etti. Hepsi de kanıncaya kadar içtiği halde o su sanki hiç içilmemiş gibiydi. Bu rivayette yine Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde Heysemi'nin Mecmu'uz Zevaid adlı eserinde geçmektedir. Yani Allah Resulü sevgili peygamberimiz daha risalete başlarken elinde Allah Teala'nın lütfettiği mucizeler tecelli ediyordu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendiği zaman Enes'e bazı isimler saydıktan sonra özellikle onları ayrıca karşılaştığı herkesi yemeğe davet etmesini söyledi. Sofa ve oda davetlilerle doldu. Peygamber aleyhisselam iki avuç hurma ile yağ ve undan yapılan büyücek bir tabak yemeği önce kendi önüne koydu. Üç parmağını iyice batırdı. Misafirler o bir tabak yemekten yiyip karınlarını doyurdular. Sonra da kalkıp gittiler. 71 veya 72 kişinin karnını doyurduğu o bir tabak yemek hemen hemen hiç eksilmedi. Bu veya benzeri bir olayla ilgili başka bir rivayete göre 300 kişi kadar davetliler o yemekten doyana kadar yemiş. Olayın devamını nakleden Enes şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz bana artık yemeği kaldır buyurdu. Yemeği sofraya koyduğun zaman mı yoksa sofrayı kaldırdığım zaman mı yemek daha fazlaydı bilmiyorum. Hazreti Fatıma'nın yemeği. Cafer-i Sadık babası Muhammed el-Bakır'dan, o da büyük dedesi Hazreti Ali'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Fatıma bir sabah bir tencere yemek hazırladı. Hazreti Ali'yi yemeğe bize buyurun demek üzere babasına gönderdi. Resul-i Ekrem de davete icabet edip kızının evine gelince Hazreti Fatıma'ya o yemekten bütün hanımlarına da birer tabak göndermesini söyledi. Hazreti Fatıma buyurulan şeyi yaptı. Ardından da Resul-i Ekrem Hazreti Ali kendisi ve çocuklar için yemek ayırdı. Daha sonra kenarlarından yemeğin taşmakta olduğu tencereyi kaldırdı. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha, biz o yemekten Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar yedik demiştir. Hazreti Fatıma annemiz, mübarek annemiz babasına bir yemek ikram etmek üzere yemek hazırlıyor. O yemek sadece belki Resulullah Efendimiz, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve çocuklarına yetecek kadar hazırlanmışken Allah'ın Resulü önüne konan her nimetten başkalarının da faydalanmasını istiyor. Hem de gönülleri taltif için herhalde diğer hanımlarına da gönderiyor. Bak Fatıma'nın yemeğinden size gönderdim diye. Sonra da kendileri oturup o yemeği yiyorlar ve yine de yemek Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla hem kâfi geliyor hem de artıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e Ahmet oğullarından 400 atlıya yol azığı vermesini emretti. Hazreti Ömer, ya Resulallah, yanımda birkaç kilo hurmadan başka bir şey kalmadı dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona, ey Ömer, git ve dediğimi yap buyurdu. Hazreti Ömer de denilerini yapmak üzere evine gitti. Onun bir deve yavrusunun cüssesi kadar olan o azıcık hurmadan hazırladığı azık tam 400 kişiye yetti. Dağıtımın sonunda hurmalar sanki hiç verilmemiş gibi aynen duruyordu. Bu hadisi sahabeden Dukeyn el-Ahmesi Cerir İbni Abdillah rivayet etmiştir. Bu hadisi ashab-ı kiramdan Numan İbni Mukarrin de aynı şekilde rivayet etmiş. Yalnız o kendilerine yol azığı verilen 400 kişinin Ahmes oğullarından değil, Müzeyne kabilesinden olduğunu da ayrıca söylemiştir. Ve Cabir'in borcu nasıl ödendi? Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bir hadis de Resul-i Ekrem Efendimizin bereketiyle yiyeceğin çoğalmasıyla ilgilidir. Cabir'in babası vefat etmiş, geride bir hayli hurma borcu bırakmıştı. Cabir, alacaklı olan Yahudilere babasının borcuna karşılık hurma bahçesini meyveleriyle birlikte kabul etmelerini teklif etti. Ancak onlar bu teklifi birkaç yıl boyunca çıkacak hurmalar kendilerine verilse bile borcunu kapatamayacağı için kabul etmediler. Cabir halini Peygamber Efendimiz'e arz etti. Allah'ın elçisi ona hurmaları toplamasını, hurma ağaçlarının altında öbek öbek yığmasını emrettikten sonra hurma bahçesine gitti. Orada bir süre dolaşıp dua etti. Cabir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in duasıyla bereketlenen o hurmalarla babasının bütün borçlarını ödediği gibi kendisine de her yıl toplanan hurmalardan daha fazlası kaldı. Yine bu da Buhari'de nakledilen bir hadis-i şerif. Bir başka rivayete göre bahçenin mahsulü alacaklara verilen hurma kadar arttı. Cabir, Yahudi alacakların olup bitenleri görünce hayret ettiklerini de söylemiştir. Bu mucizeyi Sahih Buhari'deki hadisleri ve üç sünendeki rivayetleri dikkate alarak Cabir İbni Abdullah'tan bizzat dinleyelim. Babam Abdullah İbni Amr İbni Haram, Uhud Savaşı'nda şehit düştüğünde geride 9, bazı rivayetlerde 6 kız, bir hayli de borç bırakmıştı. Alacaklılar borcun ödenmesi konusunda pek anlayışsız davrandılar. Ben de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurdum ve alacaklılarla konuşmasını söyledim. Hurma bahçesinin o yıl verdiği ürünü borca mahsuben kabul etmeleri, borcun geri kalan kısmından da vazgeçmeleri konusunda Resulullah'tan da onları ikna etmesini istedim. Resul-i Ekrem Efendimiz de alacaklılardan bunu rica etti. Fakat bu Yahudilerden hiçbiri kabul etmedi. O zaman Allah'ın elçisi bana, yarın sana geleceğim ey Cabir dedi. Ertesi sabah Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'le birlikte Resulullah Efendimiz geldi. Hurma bahçesini dolaştı. Hurmanın bereketlenmesi için dua etti. Bana da hurmalarını toplayıp cins cins ayır, iyi hurmaları, acve hurmasını bir boy, kalitesiz hurmaları da bir boy yap. Sonra durumu bana bildir buyurdu. Dediklerini yapıp durumu kendisine bildirdim. Peygamber-i Zişan Efendimiz geldi, hurmaların başına oturdu. Bana hadi herkese alacağını ölçüp ver buyurdu. Ben de hurmaları ölçerek herkese alacağını verdim. Sonunda hurmalar hiç eksilmemiş gibi öylece duruyordu. Burada şunu da söyleyelim. Hazreti Cabir'in babası Abdullah İbni Haram Uhud gazvesinde şehit düşünce o gün yeteri kadar kefen ve kabir bulunmadığı için bu şehidin naaşı eniştesi Amr İbni Cemuh'un naaşı ile aynı kabre kondu. Aradan 40 sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nakledilmek üzere açıldığı zaman bu iki sahabinin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü. Bu rivayeti de İmam Malik Hazretleri El-Muvatta'da zikrediyor. Evet. Aziz dinleyenlerim, evet o Allah'ın Habibi, kainatın fahri ebedisi. Allah Teala o Habibinde insanoğlunu hayran bırakacak nice mucizeleri onda tecelli ettirdi. Biz onların hepsine şeksiz ve şüphesiz iman ediyoruz. O mucizeler olmasa da Allah'ın Resulü'nün şahsiyeti tek başına ona inanmaya kafiydi. Nitekim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz daha baştan hiçbir mucize görmeden o cahiliye döneminde de onu tanıdığı için ona ilk inananlardan oldu. Hazreti Hatice annemiz onu yakinen tanıdığı için ondan zahiren hiçbir mucize görmeden de ona inanan insanlar oldu. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asırlar sonra evet o sahabelerin inandığı gibi inanmak arzusunda, inanmak durumundayız. Evet, o kelime-i şehadeti inanarak getiren de kendini cehennemden koruyor ve cennete girenlerden oluyor aziz dinleyenlerim.